Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbane Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmeyen 20 milyonu aşkın gencimizin olduğu bir ülkede sizlere 2026-2027 döneminde aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatmaya karar verdim. Biliyorsunuz bu yılın 6. programı aile medeniyetimizle alakalı yeni konseptin ilk madde evliliğin niçinini bulma kalitesiyle alakalı evliliğin İslami, içtimai, ailevi, maddi manevi psikolojik bütün yönlerini ele aldığımız ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu ana kadar işlediğimiz bölümlerde biyolojik olarak evliliğin bedensel bir sekine arayışımız olduğunu, nörolojik olarak beyni rahatlattığını, psikolojik olarak insanın kendisini güvende hissetmesini sağladığını, varoluşsal açıdan insanın yalnızlığına ortak şahitlik ile bir anlam inşası yaptığını, psikiyatrik açıdan ruhsal sağlığın her türlü sapkın eğilimlerden uzak bir şekilde bizi koruyarak psikolojik bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğini, duygusal motivasyonumuz açısından koşulsuz kabulün eşimizle alakalı ileri düzeyde onun şefkat ve merhametiyle ailede oluşturduğumuz ortak hafıza ile derin ve duygusal bir yatırıma dönüştüğünü, manevi ve dini olarak mukaddes bir sözleşme ile nefis terbiyesinin sağlanması ve en son ekonomik açıdan finansal yükün paylaşılması ve ailece ortak bir birikime vesile olması üzerinde durmuştuk. Şimdi gelelim sosyolojik motivasyona. Aziz dostlarım, programda her ne kadar gençler niçin evlenir, evliliğin motivasyonları, evliliğin içinleri konusunu işliyorsam da sadece bekar arkadaşlarım için değil bu program. Evli olan hanımefendi, beyefendi dostlarımız da ya biz niçin evlenmiştik, şu anda ne durumdayız diye inşallah bir sorgulamalarına, hakikati bulmalarına vesile olur diye düşünüyorum. Saydığım bütün unsurlardaki değerlendirmelerini eşleriyle beraber yaparlarsa evliliklerinin bir anlamda kalite kontrolünü de ortaya koymuş, kalibrasyonunu da sağlamış olacaklardır diye düşünüyorum. 9. maddemiz sosyolojik motivasyonu evliliğin toplumsal statü ve saygınlık üretimiyle alakalı aziz dostlar. Sosyolojik düzlemde evlilik, bireyin yetişkinlik statüsünü toplumsal olarak tescilleyen en güçlü kurum. Konda'nın bu konuda 2021'de yaptığı, TÜİK'in de 2023'te yaptığı bir araştırma var. Türkiye'de gençlerin evlilik motivasyonlarında sosyal statü, meşruiyet ve saygınlık kavramları hala ana bir sahik olarak yer alıyor. Hala merkezi bir yer işgal ediyor. Her şeyden önce evlilik bireyi toplum içinde savrulan bir genç olmaktan çıkartıp sorumluluk sahibi bir aile ferdi konumuna yükseltiyor. Gençliğinde biraz böyle maço, biraz delikanlı, biraz hırçın gibi görünen delikanlılar, deli kızlar evlendiklerinde biraz daha ağır başlı. Çünkü toplumsal bir beklenti var onlardan. hal ve hareketlerinde biraz daha üsturuplu oldukları görülüyor. Bu işte sosyal bir maya. Sosyolojik olarak toplum onlara bir maya çalmış oluyor. Bu durum bireyin hem kendi ailesi içerisinde hem de geniş toplum katmanlarında daha ciddiye alınmasını sağlıyor. Yani evinde, baba evinde bekarken bir çocuğa anne babanın tavrıyla evlendikten sonraki tavrı bir olmuyor. Aziz dostlarım, burada bir parantez açmak istiyorum. Allah rızası için kulak veriniz. Türkiye'de 25 yıldan beri yaptığım aile koçluğunda rahmetli babam bir ara sormuştu. Evladım, hani aile koçluğu yapıyorsun, bunun kitaplarını yazıyorsun, seminerlerini veriyorsun, sohbetlerini yapıyorsun. Bir numaralı unsur ne evliliğin yok olmasında, sona ermesinde diye sormuştu. Ben de babacığım müdahale dediğimde o 90 küsur yaşındaki adamcağız yani böyle felç olmuş gibi şoka girmişti yani. Bilmiyorum, kendisiyle mi yüzleşti hayatında, yaptığı müdahaleleri mi düşündü veya şahit olduğu durumlar mı gözünün önüne geldi bilmiyorum ama hiç öyle beklemiyordu. Müdahale deyince anladım evladım dedi ama ne anlayış onu bana sorun. Dolayısıyla şunu görüyorum. Hani az evvelki cümlemle burayı bağlayayım. Gençlerin evlilikten önceki anne babalarının onlara tavrıyla evlendikten sonraki tavrı farklı oluyor. Ve gençlerin sosyolojik açıdan evlilik onları mayaladığı için daha böyle uhuletli suhuletli, daha dingin bir haleti ruhaniye bürünüyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla anne baba, özellikle Müslüman anne babalar bunun idrakinde değiller. Sizleri tenzih ederim ama gördüğüm bir vakayı tespit ediyorum. Her şeyden evvel şunu bilmemiz lazım. Evlenen erkek artık Allah indinde kavvam. Yani o güçlü, idareci, lider, çoban, her şeyden sorumlu olan kişi. Bu demek değil ki eşimiz, hanımefendi hiç sorumlu değil. Elbette ortak sorumluluk var. Ama birçok konuda Rabbimizin buyurduğu şekliyle ayet var. Hani bu konuda Kur'an-ı Kerim'de onun üstüne kim ne söz söyleyebilir? Buradaki kısa devre şu, Allah'ın kavvam kıldığı, aileye reis olarak atadığı kişiye sosyolojik açıdan, toplumsal açıdan, konjonktürel açısından, emperyal kültür, baskın kültür, hegemonya, sosyal medya, TV bilmem ne sanki kavram değilmiş gibi bir davranış. Bir kere bunun Allah'ımıza karşı haşa bir hadsizlik olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Ve bu konuda da evlendikten sonra madem ki Allah indinde o artık kavvam, bırakınız kendi kavvamlığını. Ha kavvam değilse niye evlendiriyorsunuz? Bir de böyle bir ikilem içerisindeyim. Madem kavvam, evlendirdiniz. O zaman niye müdahale ediyorsunuz? Madem kavvam değil, o zaman niye evlendiriyorsunuz? Aziz dostlarım, bu konu çok ama çok önemli. Bu konuda dikkatinizi istirham ediyorum. Normal bir çalışan, kariyer basamağında yükseldikçe çalışan şirkette genel müdür makamına, CEO makamına, yönetim kurulu başkanlığı makamına gelebilir. Siz buna özellikle aile şirketlerinde nasıl olsa benim 20 yıl evvelki torunum diye tokat atarak, sözlü tokatlar atarak, kızarak, bağırarak, toplumu rencide ederek davranamazsınız. Çünkü o artık şirketi temsil ediyor. Şirket dediğimiz o tüzel kişinin bütün paydaşlarıyla artık bir şahsi maneviye kavuştu. Artık o sizin eski torununuz, eski evladınız değil. Ya bana göre hala o eski çaylak çocuk diye hala devam ederseniz olmaz. Hani kavramlıkla alakalı özel ihtimam göstermenizi istirham ediyorum. Ama Bahat Derdi hocalarımız, bundan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Dolayısıyla evlendikten sonra ciddiye alınmışlık çok daha fazla olduğu için ağırlanma, kabul, davetler, tavırlar, davranışlar, üsluplar delikanlı deli kızımız da artık biraz akıllanmaya meyyal olur. Hatta bununla alakalı büyük şehirlerde pek hissedemesek de şu anda Anadolu'da hala evlilik çağı gelmiş gençlerin evlendirilmemesi büyük bir ayıp olarak görülür. Geçmişte daha sıklıkla uygulanan beşik kertmesi aslında evliliği gençlerin keyfine bırakmayarak sosyolojik açıdan, toplumsal açıdan, geleneksel açıdan erken çocukluk döneminden itibaren o küçücük kızın ve o küçücük erkeğin bilinçaltına kazıyarak hani yavaş yavaş siz artık evleneceksiniz. Evliliğe doğru giden bir yolda siz artık yuva kuracaksınız gibi sosyolojik açıdan o üzerlerinde düşen yükümlülükleri, bürünmeleri gereken rolleri erken yaşlardan itibaren kazanmalarını sağlayan, sosyolojik olarak da vakti geldiğinde gençlerin başgöz edilmesiyle ilgili güçlü bir gelenektir. Bu sosyolojik mekanizma aziz dostlarım 30-40 yıl önce öylesine güçlüydü ki, o kadar çok güçlüydü ki, üniversite eğitimine gidecek olan genç Anadolu'da en azından başını bağlayalım diye, baş bağlama diye bir ifade vardı. en azından başını bağlayalım denilerek nişanlanır. Ad konma diye bir şey vardı. Hani bu isim koyma değil, adı konsun. Adı konsun denilerek de kızcağıza en azından bir söz kesilerek üniversite eğitiminin hemen sonrasında evlenmesine çalışılırdı. Geçen hafta bununla alakalı Bilkent'te okuyan bir danışanım, genç bir kızcağız, hocam dedi, hocalarım ve arkadaşlarım evli olduğumu söyleyince çok şaşırıyorlar. Bunu acayip bir şekilde tuhaf karşılıyorlar. Halbuki dedi, birçoğu kız erkek bekar halleriyle sanki evliymiş gibi aynı evi paylaşıyor hocam. Aynı evde yaşıyorlar. Ama o kadar yüreğim yanıyor ki dedi, yani sosyolojik açıdan sanki onların yaptığı normal, benim evlenmem tuhafmış gibi görülüyor ve bunu bana bir baskı olarak kullanıyorlar. Elhamdülillah izzetli bir kızcağız, direkt olarak söylüyor evli olduğunu, ama bu kadar izzet sahibi olmayıp ya da bu kadar özgüven sahibi olmayıp izzetli olsa bile bunu söyleyemeyen, çekinen, bunu saklayan insanlar olduğunu da biliyorum. Yüreğim öyle bir cızetti ki aziz dostlarım, anlatamam yani. Bugün Gül Oynay'ı ailecek izlenen Sözüm Ona güldürü ve eğlence programlarında bile üniversite çağındaki gençlerimizin bekar halleriyle sanki karı koca olmuş gibi aynı evde yaşamaları üzerine skeçler yayınlanıyor. Ve bir koca stüdyo, 500 kişi, 1000 kişi, kadınlı erkekli, anneli babalı, büyüklü küçüklü bu vahim ve bu gayrimeşru duruma gülüyor. Güleriz ağlanacak halimize diye boşuna söylenmemiş. İşte sosyolojik açıdan evliliğin için derken tam olarak da ben bunu kastediyorum aziz dostlarım. İster alının ister alınmayın, ister gücenin ister gücenmeyin. Ama realiteyi, hakkı, hakikati net bir şekilde ortaya koymak zorundayım. Bu benim vebalim, boynumun borcu. Bugün ülkemizde maalesef dinimiz sosyolojik olarak kültürümüze yenilmiştir. Din elbette yenilmez. Din Allah'ındır. Onu kıyamete kadar koruyacağını beyan etmiş Rabbimiz. Din Rabbimizin muhafazası altında. Peki yenilen ne? Ama burada olan şey maalesef dini algımızın kültürümüz karşısında mağlup olmasıdır. Dini yaşantımızın, dini muamelatımızın din olduğu gibi bütün hakikatiyle Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bütün külliyatta duruyor. Ama bizim uygulamalarımız, bizim muamelatımız, bizim Müslümanlığımızda problem var. Ne yapıp edip dinimizi kültüre yedirmememiz lazım. Bugün Sözüm Ona çok eğitimli psikologlar bile erken yaşta evlenip 3-5 çocuk sahibi olan hanımefendi kızcağızlara "Aa, 5 çocuk mu? Bu yaşta kızım deli misin?" diye hayıflanırken sapkınlığın zirve uygulamalarını duydukları LGBT sapkınlarına "Aa, hiç öyle şey olur mu?" diyemiyor. Normalmiş gibi dinliyor. Hatta bu sapkınlığa karşı çıkan anne babayı yargılıyor. Öyle mi? Annem babam bunu kabul etmiyor mu? Ya anne baba, affedersiniz ama erkek erkeğe evlilik mi olur? Bunu nasıl kabul etsin yani? Kız kıza evlilik mi olur yani? Böyle bir sapkınlık nasıl olur demiyor aziz dostlarım. Bilimin geldiği son nokta, bu sapkınlığı olduğu gibi kabullenmekle alakalı tavsiye veriyor. Buna karşı çıkanı da dışlıyor. Üniversite peşinde bu kadar koşar. Çocuklarınızı illa üniversite mezunu yapmaya çalışır. O üniversitelerde nasıl bir eğitim verildiğini, üniversite ortamlarının nasıl bir yer olduğunu sorgulamadan tüm kaynaklarınızı 15-20 yıl boyunca üniversite putu peşinde seferber ederseniz olacağı budur. 25 yıldan beri gönlüm yanık bir şekilde anlatıyorum. Kariyer için illa üniversite şart değil. Bir ülkede 10 tane marka üniversite yeter. 28 milyon genci üniversite hayali peşinde koşturmak ülkenin en azından ekonomisine milli bir ihanet, sonra sosyolojisine, sonra kültürüne, sonra dinine bir ihanet. Hangi bilime el atarsanız atın, sosyolojik olarak tüm dini değerlerimizin üstünde bir konumdaymış gibi dini inançlarımızla kavgalı bir durumda bugün bilim, peşinde koştuğumuz bilim. Aziz dostlarım, bununla alakalı bir anekdotumu anlatayım size. 1980'li yıllarda ODTÜ'de kamu yönetim bölümünde, Büyük Amfi'de siyaset bilim dersinde büyük bir heyecanla Marx'ı anlatan Cezmi hocamıza, siyaset bilimcimize, İngilizce olarak bize neden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıyorsun hocam? Devrimse devrim, değişimse değişim, başarısa başarı. Üstelik Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği Perestroika dalgasıyla yıkılmanın eşiğinde. Ama İslam sapasağlam. Dünyada hala en fazla yayılan din İslam dediğimde birisi şu araba cevabını verip sustursun deyince bütün afi gülmüştü. Hocam o Münir Arıkan Türk arkadaşımız diye Arap değil dediklerinde o zaman Türkçe susturun diye bilmişti kemküm ederek Cezmi Hoca. Ama o koca amfide hiç kimse elhamdülillah Allah Resulü'nün o büyük devrimine benim karşımda laf edecek bir cüret bulamamıştı. Ne söylerlerse cevabını verdim çünkü. Şimdi maalesef ilahiyat fakültelerinde bile Allah Resulüne karşı bilimsel yafta adı altında olmadık ifadeler duyuyoruz. Hakarete varan ifadeler duyuyoruz. Bu dönemde hadis mi? Bu dönemde bütün hadisler mi? En sonunda nereye geldi? Bu dönemde bütün ayetler mi? Bazı ayetler artık geçerli haşa yitirmiş gibi bir anlama getirdiler. Diğer üniversiteler ve bölümler, hani felsefeye, şuraya buraya, psikolojiyi anlattım az evvel, zaten hepten gidik ve yitik, onlara bakmıyorum bile. İyileri tenzih ederim. Hakkaniyetle bilimsel yaftayı dine karşı bir savaş vesilesi kılmayarak hakikati olduğu gibi ifade edenleri tenzih ederim. Ama genel durum böyle. Dolayısıyla arzumu, isteğimi, düşüncemi, duygumu gönlü yanık bir kardeşiniz olarak yeniliyorum. Dinimizi kültüre yedirmeyeceğiz aziz dostlarım. Bundan neyi kastediyorum? Bugün ailelerde kredi kartı kullanımıyla alakalı dini bütün Müslüman hanımefendiler çok fazla bir tepki göstermezken, elbette tepki gösteren dostlarımızı tenzih ederim, hiç sesini çıkarmazken, ikinci evlilikle alakalı bir şey gündeme geldiğinde sanki zinhar böyle bir küfre düşürmüş gibi, zina yapılmış gibi bütün tüyler diken diken oluyor. Tam da bunu kastediyorum. Kültürel olarak bunu hazmedemediğimiz için İslam'da var olan bir helali haram ötesinde bir algıyla bütün aile birbirine düşman oluyor. Bütün akrabalar birbirle küsüyor. Kız tarafı, erkek tarafı. Ama tenzih ederim. Yani ne olursunuz, haddi aşan bir cümle söylemek istemiyorum. Birçok defalar zinaya düşmüş bir insana bakışın bu kadar acı olmadığını, bu kadar kati ve kesin olmadığını da şahit olmuş bir aile koçu kardeşinizim. Onun affı var ama bunun affı olmuyor. Zinanın affı var ama ikinci evliliğin, işte sosyolojik olarak nasıl ki Araplarda dinlerini sosyolojik olarak kültüre yedirmemişler, onu devam ettiriyorlar. Bizde mesela bir başka örnek daha vereyim. Kurban geldiğinde eğer Müslüman bir aile kurban kesmiyorsa, bakın bu aile namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir. Genelde oruç da bir kültürel baskı unsuru. Hani oruç tutmuyor musun falan yargılanma söz konusu. Ama iş kurbana geldi mi, ne demek kurban kesemiyoruz? Gerekiyorsa kredi kartından hem de boykotlu bir şirket üzerinden, market üzerinden keserek. Ya bir kere kredi kartıyla olmaz. İkincisi kredi kartı kullanıyorsan, paran yoksa zaten kurban vacip değil. Üçüncüsü zaten boykotlu bir dinine düşman bir market üzerinden onun kestiği yenmez. Öyle kurban da olmaz. Haşa. Hani fetvasını verecek değilim. Dini anlamda söylemiyorum ama duyduklarımızı aktarıyorum size aziz dostlarım. Ne olursunuz dinimizi kültüre yedirmeyeceğiz. ...18 yaş bugün kanuni evlilik yaşıdır. Yani kanunen, ilmen kabul edilmiş bir yaştır şimdilik olmak kaydıyla. İleride bu değişebilir. Buna rağmen 18 yaşında evladını evlendirecek olan bir anne babaya toplumsal olarak sosyolojik bakış pek de iç acısı değildir. Hele bir de hemen evlendiklerinde bebekleri olursa, hele hele bu bebekler 3-5 tane olursa, hepten kınamaya varan bir tuhaflıkla eleştirilerek, hatta tacize varan suçlamalarla, oğlum deli misin, kızım sen deli misin, nasıl güvendin bu adama, hemen böyle çocuk yaptın ondan, nasıl yani, bu adam dediğin benim eşim diyecek hanımefendi. Ya eşin ama, amasını ben anlayamıyorum aziz dostlarım. Yani bu sosyolojik realitenin içerisinde ailevi olarak hanımefendilerin, annelerinin de büyük vebali olduğunu söyleyeyim size. Bir aile koçunuz olarak konuşuyorum. Bunu bilen, bunu yaşamış, buna şahit olmuş, bir sürü dertli ailenin gelip kendisine danışmış, onları dinlemiş bir kardeşiniz olarak hakkı hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyorum. Bugün Türkiye'de Müslüman camianın bilinçli anneleri evlendirirken kızlarını, aman ha kızım ne olur ne olmaz birkaç sene bir aklınızı başınıza alın, bir kazaya kurban gitmeyin diye evlendiriyorsa kızlarını, büyük sorunumuz var demektir. Güvenmiyorsak niye evlendiriyoruz kızımızı? Damada güvenmiyorsak niçin evlendiriyoruz? Kızımızı nasıl ona veriyoruz? Güveniyorsak onların çocuk sahibi olmasına neden engel oluyoruz? Diyebilirsiniz ki hocam realite, toplumsal olarak bir bakın. Boşanmalar şöyle, evlilikler böyle. Belki bu kaygıyla başladığı için kehanet kendini gerçekleştiriyor. Belki Allah sizin ağzınızla söylediğiniz o kelimeler yüzünden kaderinizi ona mahkum kılıyor. Belki o söylediğiniz dua niyetine geçiyor, Allah da kabul ediyor. Niye böyle düşünmüyoruz? Yeniden yüreği yanık bir kardeşin olarak tekrarlıyorum. Allah lillah aşkına dinimizi kültüre yedirmeyeceğiz aziz dostlarım. Sosyolojik olarak tam da bunu kastediyorum. Genç evlilerin, gençken çocuk sahibi olan evlilerin, çocuk sayısı fazla olan evlilerin sosyolojik olarak kınandığı, onlara bir baskı koyulmaya çalışıldığı bir Türkiye'de bir taraftan da nüfusun azlığını, nüfusun artış hızını, genç nüfusun azlığını beka meselesi olarak görmek, 10 yılı aile yılı ilan etmek, o zaman hani bu ne perhiz, bu ne lanet uçtu diye insanın sorası geliyor. Evliliği, eğitim, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora, askerlik ve iş sonrası, o da eğer vakit kalırsa yapılacak bir eylemmiş gibi gören sosyolojik bakışın nasıl dünyada bir sapkınlığa evrildiğini size batıdan bir örnekle açıklayayım. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şekliyle Yahudi ve Hristiyanlar keler deliğine, kertenkele deliğine girse de başımızı madem oraya sokacağız, Allah Resulü buyurmuş, şu anda aynı o durumdayız yani. Her ne yapıyorlarsa melanet olarak yapmak zorundaymışız gibi oradan geliyor bütün eylemler, bütün hareketler, bütün yönelişler ve biz de onları takip etmek zorunda kalıyoruz, o akımları, o sapkın akımları. Aziz dostlarım, dikkatinizi istirham ediyorum. Hani bu yolun sonunun nereye gittiğiyle alakalı yaşanmış, gözümüzün önünde cereyan eden tarihi anlar yaşıyoruz. O örneklerle, bir örnek aslında açıklayarak durumun vehametini izah etmek istiyorum sizlere. Amerika'nın trilyon dolarlık şirketlerinde sosyolojik olarak evlilik o kadar abes bir durum haline geldi ki, getirildi ki, artık kendilerini hükümetlerin üstünde gören bu trilyon dolarlık şirketlerin yöneticileri büyük bir aymazlıkla artık kendilerini, çünkü devlet başkanlarının da Birleşmiş Milletler'in de üstünde görüyorlar ya, ne diyorlar? Son dönem meşhur dergilerin kapağında slogan haline geldi yani. Demokrasi öldü, yaşasın teknokrasi. Yani teknoloji şirketlerinin uyguladığı bir yönetim sisteminin içerisindeyiz sanki. Artık bu trilyon dolarlık şirket yöneticileri kendilerini hükümetler üstünde gördükleri o fil dişi kulelerinden kadın çalışanlarını bir genelge yayınlayarak pervasızlıkla onları evlenmemeleri konusunda uyarıyor. Şirket genelge yayınlıyor, evlenmeyin diye. Hani demokrasi, hani insan hakları, hani aile, hani inanç özgürlüğü, hani geleneklerin korunması, kültürlerin korunması, evlenmeyin diyor. Devam ediyorlar. Eğer evlenecekseniz de çocuk yapmayın lütfen diyor. Hatta bizim için dediği de ne? Sömürecek iliğine kadar. İzin almasın, doğum izni almasın, emzirme izni almasın. Çocuk için hastalanırsa izin almasın. Çocuğun okulundaki törenlere katılmasın. Çocuk ona ayak bağı olmasın, tamamen bizim kölemiz olsun. Diyorlar ki, buraya dikkat buyurun. Evlenmeyin, evlenirseniz de çocuk yapmayın. Ama illa ki çocuk yapmak istiyorsanız 45-50 yaş sonrasında yapın. Bunu 50 yaş sonrasını ertelerseniz, tabii o zaman da yumurtalarınız olmayacak. Şimdiden yumurtalarınızı alıp 25 bin dolar tutan bu yumurtaları dondurma işlemini biz sizin için ücretsiz yapacağız diyorlar. Ve bu nasıl veriliyor biliyor musunuz basında? Amerika'da kadın çalışanlara yumurtalarını dondurma fırsatı. Allah aşkına soruyorum, bu bir fırsat mıdır yani? Yoksa yok oluş mudur, ölüm müdür? Görüyor musunuz sosyolojik baskıyı? Sosyolojik olarak böyle bir toplumun sonu sizce ne olur aziz dostlarım? 60 yaşında dondurduğu yumurtalarını yine dondurulmuş ya da sperm bankasından alınmış, ne olduğu belli olmayan, annesiz, babasız, evliliksiz, karısız, kocasız spermlerle tüp bebek yaparak, bir de orada da o çocuğu kendi rahminde değil, onu da bir kiralık anne bularak onun rahminde doğmasını sağlayarak çocuk sahibi olduğunu zanneden bir kadının anneliği ne olur? O toplumun uygarlığı, medeniyeti ne olur? Lütfen bir düşünün. O çocuğun bebekliği nasıl olur? Çocukluğu nasıl olur? Öyle bir ailede, toplumda akrabalık nasıl olur? O toplumun geleceği nasıl olur? Ah, ah sevgili dostlar. Sizi düşünceye davet ediyorum. Ama toplumu düşünen kim? Varsa yoksa kadın iş gücü yaftası altında, kadın istihdamı yaftası altında, kadın emeğinin, bedeninin, duygusunun ve her şeyinin sömürülmesi üzerine kurulu bir sistem var karşımızda. Evlilik normal şartlarda bireyi toplumsal bir ağın içinde, akrabalık, kısımlık, komşuluk, böyle bir ağın içine dahil ederek ona yeni bir sosyal sermaye sunar aslında. Sosyolojik motivasyon en iyi versiyonu, el alem ne der putuna yenilmeden o puta teslim olmak değil, toplumsal bir bilimin, ailenin gerektirdiği sorumluluğu, adaleti ve ahlaki duruşu sergileyerek toplumsal dokuya katkı sağlamaktır. Toplumu ihya etmektir, toplumu inşa etmektir. Evlilik yoluyla kurulan bu bağlar, bireye modern çağın en büyük tehlikesi olan o sosyal izolasyondan da, her türlü sapkınlıktan da, yabancılaşmadan da, bütün aileyi mahveden akılmardan da koruyan bir emniyet sübabı, emniyet ağı işlevi görür. Aziz dostlarım, bir düşünün mesela. İş başvurusunda bulunan veya kariyerinde yükselmek isteyen bir gencin evli olması birçok kurumda ve birçok kurumsal yapıda sadakat, sorumluluk, düzenli bir yaşam göstergesi olarak algılanması gerekirken, kapitalist sistemin esiri olmuş zihinlerde acaba işe olan sorumluluğunu verimli bir şekilde yerine getirebilir mi kaygısıyla bakılıyorsa, o toplum yanmış demektir. Ya şimdi bu evliyse hanımı hastalanacak gidecek, çocuğu hastalanacak gidecek, akrabalardan biri ölecek gidecek. Hatta bazı şirketler anne babayı soruyor, evde bakıma muhtaç bir yaşlı var mı falan onu soruyor. Hani biz de zannediyoruz, aa ne kadar duyarlı bir şirket, herhalde yardım edecek bilmem ne falan. Hayır, soruyorlar sadece, ona göre bakacaklar kariyerde yükseltecekler mi yükseltmeyecekler mi. Ya da bekar bir hanım kızımız işe girer ve evlenir gider diyerek iş bulamıyorsa, ya da evli bir gencimiz çalıştığı şirketteki arkadaş grubu içerisinde ve hatta kendi anne babası tarafından çocuk yapmaması ile ilgili uyarılıyorsa halimiz nice olacaktır? Aslında hakikat aleminde toplum evli bireye bir yuvanın sorumluluğunu taşıyabiliyorsa bu işin de sorumluluğunu taşıyabilir kredisi verirdi eskiden. Evliler el üstünde tutulurdu, evli çiftlere destek olunurdu. Şimdi bekarlık sultanlık algısı hakim sosyolojik olarak. Halbuki bekar demek, bekar, bikar demek. Yani kârdan mahrum, yani zararda demek aziz dostlarım. Allah indinde de böyle, toplumsal olarak da böyle. Bekar insanların yaygın olduğu, sayıca arttığı toplumlarda toplumun nasıl sefaate, çürümüşlüğe, çöküşe, sapkınlığa, oradan da yok oluşa doğru gittiğini Batı da çok iyi idrak etti. Özellikle Rusya'da çok iyi idrak etti Doğu'da, Japonya'da idrak etti. Şimdi onlar da evliliği yeniden İhya etmekle alakalı tedbirler alıyorlar. Tam bu noktada aziz dostlarım, çok değerli bir konuğum var. Kızılay eski başkanı Doktor Mehmet Güllüoğlu. Kendisi biliyorsunuz Tanzanya Büyükelçimizdi. Şimdilerde hem Yeşilay Başkan Yardımcısı, değerli dostum Mehmet Dinç Bey'le beraber çalışıyorlar. Hem de Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Filistin İnsani Yardım Koordinatörü olarak çalışıyor. Ben sosyolojiyi konuşurken, toplumsal olarak evliye bakışı konuşurken, 2 yıl gözlerimizin önünde, 2,5. yıla girdik şu anda. Gazze'deki bu yok oluş, bu inanılmaz baskı, zulüm, soykırım, işkence, tecavüz, yok olan bir ülke, ev yok ortada yaşanacak, çadırlar bombalanıyor. Söylenen rakam 75 bin ama 400 bine yakın şehidimiz var. Enkazlar hala kaldırılamamış. Öyle bir yıkımın içerisinde Gazze nasıl oluyor, evleniyor? Gazze aileyi nasıl ihya ediyor? Tam da bu soruyu sormak üzere çok değerli bir konuğum Doktor Mehmet Güllüoğlu bizlerle beraber. Canım abim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür
ederim. Şeref verdiniz.
Estağfurullah.
20 milyon evde gencimiz var. Evlilik çağına gelmiş, evliliği tercih etmeyen. Tam da sosyolojik olarak evliliğin içinden inceliyorduk. Hani toplumsal olarak işte okul bitsin, üniversite bitsin, askerlik bitsin, bir işe girsin. O bile yetmiyor. Şimdi yüksek lisans, doktora derken 30-32'ye dayandı Mehmet abicim evlilik yaşı. O yanan ateşin ortasında, Allah razı olsun bütün çabalarınız için, Filistin'i yaşayan, gören, idrak eden bir dostumuz olarak, hani biz bu kadar şartlar, şunlar bunlar evlilik öncesinde, orada ev yok, çeyiz yok, hiçbir şey yok. O yokluğun içerisinde ama nesil devam ediyor. Hem de çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu açıdan siz nasıl görüyorsunuz? Niye evleniyor Filistinliler? Nasıl evleniyor? Evlilik kolay mı, zor mu?
Ya tabii ki evlilik konusu hayati bir konu. Yani mühim değil, hayati bir konu. Toplumların hayatını devam ettirmesi için evlilik, aile ve çocuk olmazsa olmaz. Eğer bunlar olmadığında, ki şu an dünyada, Japonya'da, işte gelişmiş ülke diye tabir edilen bazı ülkelerde bunu görüyoruz. İşin kötü tarafı ülkemizde de doğum oranlarının çok hızlı düşmesiyle, evlilik oranlarının ya da evlilik hızlarının düşmesiyle böyle bir yola girmiş durumdayız. Ama evlilikler, aile, toplumun hayati başlıklarından bir tanesi. Tabii Filistin'de, tabii özel olarak Gazze'de ama genel olarak Filistin'de ise aile çok önemli bir kavram.
Amenna.
Aile sahibi olmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak çok önemli bir kavram.
Bir biz varlık tabii, sebebi gibi bir şey herhalde değil mi orada? Onların
yani hayat, eğer bir genç belli bir yaşa geldiyse evlenmelidir. O kadar. Yani hiç böyle bir zeki gibi araya şu girsin bu girsin değil. Hatta bizzat bildiğim yüzlerce örnekte üniversite mi okuyacak? Evlensin, okumaya devam etsin. Yani yüksek lisans mı yapacak, doktora mı yapacak, evlensin devam etsin gibi bir yaklaşım çok hakim. O şartlarda dahi işte 2 yılda hepimiz ne yazık ki üzülerek kahrolarak takip ettik. Maalesef. 70 bin civarında Filistin vatandaşı Gazze'li şehit oldu. Evleri yıkıldı, yani 70 bin vefat etti ama milyonlarca, 2 milyon insanın neredeyse hepsi, 2.3 milyon insanın hepsi etkilendi.
Hiçbirinin evi
defalar,
yok gibi bir şey şu anda.
Defalarca göç ettiler. Yani ortalama bir Gazze'li aile yaklaşık 10 kere göç etti. Kuzeyden ortaya, ortadan güneye, güneyden tekrar kuzeye defalarca göç ettirildiler. Ama bu aile kavramından vazgeçmediler. Mesela bu süreç içinde ki ben daha önceki yıllarda 2009'da, 12'de, 14'te farklı vesilelerle, farklı zamanlarda da gittim.
Allah
mesela
Allah
kolay kolay Gazze'li bir yetim göremezsiniz. Aile kavramı bir de sadece çekirdek aile olarak değil, geniş aile olarak da çok güçlüdür. Uzak kuzeninizin, hani işte dayı oğlunuzun, onun başka bir akrabası bile sizin akrabanızdır. O büyük, bizdeki sülale diye tabir edeceğimiz geniş aile çok kuvvetlidir. Kolay kolay ortada kalmış bir yetim
kimseyi
göremezsiniz.
Kimseyi bırakmıyorlar yani.
Bırakmazlar yani. Der ki o benim akrabam, o benim yanımda kalsın der. O yüzden o aile kavramı çok güçlü. Bu 2 yıllık süre içinde 70 bin Gazze'li şehit olmasına rağmen 50 binden fazla yeni bebek dünyaya geldi.
Bu çok enteresan.
Yaş ortalaması hala çok düşük. Yani o genç ve çocuk nüfusunun yüksekliği sebebiyle aslında İsrail'in çok da rahatsız olduğu bir şey bu. Nitekim İsrail 2005'te Gazze'den çekilirken onlar da kendi nüfus projeksiyonlarını takip ediyorlar. Onlardaki nüfus artış hızıyla Müslümanlardaki nüfus artış hızı kıyaslandığında Müslümanların artış hızı çok yüksek. Öyle olunca yani zaman içinde orada çoğalamıyorsunuz deyip Gazze'den de bu vesileyle de çekilmişlerdi. Tabii bizim için biraz bu evlilik konusu, siz de haftalardır işlediniz, işleyeceksiniz birçok konu başlığında. Hakikaten kolaylaştırır olmak lazım. Bizdeki bazı bu geleneksel işte çeyiz kavramı ya da şunlar olmazsa olmaz kavramları sanki evliliği biraz da zorlaştırıyor gibi.
Hem de nasıl?
Gazze örneğine baktığımızda yani bunların aslında birçoğu olmazsa olmaz değil. Yani yuvayı yuva yapan şey bir kadının ve bir erkeğin muhabbeti aslında.
Amenna.
Onu bir araya getiren şey bu iki kişinin, iki canın muhabbeti. Geri kalan her şey, ki ben de yaklaşık 20 yıllık evli biri olarak söylüyorum.
Maşallah.
Geri kalan her şey aslında hakikaten teferruatta kalıyor. Hiçbiri olmazsa olmaz şeyler olmuyor. Bizim de çok güzel sözlerimiz vardır. İki gönüllü bir araya gelince samanlık seyran olur.
Eyvallah.
Bunları belki hakikaten kolaylaştırmak gerekiyor. Devletimiz geçen seneden itibaren bu anlamda bir çaba gösteriyor ama önemli olan hakikaten belki bu ruhları, karşılıklı muhabbeti artıracak işler yapmak. Yoksa o maddi destekler tabii ki belki kolaylaştırmaya katkı sağlar.
Ama tek şart değildir
tek
yani.
Tek şart değil. Tek önemli şart olan değil. O muhabbeti sağlamak. Şimdi dünya aslında bu modernlikle beraber, yani son 100 yıldaki bu Batı medeniyetinin kültürel hakimiyetiyle beraber insanlık tarihindeki ilginç zamanlara girdi. Tabii Gazze buna da direniyor. Yani o geleneksel hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaş ortamları toplumun bu anlamda kendisine de döndüğü ve kendini korumaya aldığı ortamlar haline de dönüşüyor. O yüzden biz de artık daha da kötüleşmeden belki bizim Türk toplumu, Türkiye'deki kıymetli vatandaşlarımız da bu anlamda bir kendini böyle hızlıca bir kolaylaştıracak yeni mekanizmalar geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda sizin gibi programlarla da inşallah katkı sağlamış oluruz dinleyenlerimize.
Bu Gazze'nin direnişini az evvel bahsettiniz. Programdan evvel de konuşuyorduk. Abdestte meshetmekle alakalı bir kolaylık bahsederken plazadaki insanlara, orada çok değerli bir şeyinizi gözlemledim. Ya abi plazada niye mescit yapmıyoruz? Yani niye orada abdest alacak bir şey? Her şeyi niye çağa uyduruyoruz? Gazze'nin bu değişen dönüşen çağda ona ayak uydurmadan ona direnmesi bütün gücüyle bu açıdan da çok enteresan.
Yani şöyle, o kültürel hakimiyet dediğim şey hakikaten sınırlardan öte, savaşlardan öte büyük bir şey. Aliya'nın, yanlış hatırlamıyorsam, güzel bir sözü var. Yani savaşı düşmana benzediğinizde kaybedersiniz diye. Bu kültürel hakimiyet, ben de farklı vesilelerle yani Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'ya, işte Japonya'dan Kanada'ya kadar dünyanın birçok kıtasına, bölgesine gittim. O kültürel hakimiyet şu an dünyayı tehdit ediyor. Kültürleri tehdit ediyor. Kültürel zenginlikleri azaltıyor. İnsanları, insanlığı yani 8 milyar insanlığın 8 milyarını da tek bir kültüre indirgemeye, tek bir kültürün ürettiği ürünleri kullanmaya itiyor. Öyle olunca da bundan aile yapımız etkileniyor. Bundan okuduklarımız, gözlerimizin gördüğü, kulaklarımızın duyduğu her şey etkileniyor. Halbuki o kültür yapısının ürettiği aile yapısı kısır. O aile yapısının devamı yok. O aile
Tora
yapısı
çıkmaz
sorumlu.
Sokak, bu çok kesin.
Yani evet. Cinsel tercih sayısının artmasından, ki bu arada sadece Müslümanların değil, başka birçok inanışların da derdidir. Cinsel tercih sayısını, yani erkek ve kadından başka cinsel bir tercih böyle bir opsiyonun sanki varmış gibi sunulmasından tutun, aile kavramının değişmesine kadar. Burada örnek aile olarak toplumun önüne reklamlarda konulan örnek aile yapısına kadar.
Maalesef.
Yani o sokak hakikaten çıkmaz sokak. Ve insanlığı tehdit eden, insanlığın kültür yapısını tehdit eden, insanlığın bu zengini tehdit eden bir sokak olarak görüyorum ben bunu. Gazze bu anlamda ona da direniyor. Çünkü oraya dair Gazze'den rahatsız olunan meselelerden bir tanesi de bu kültürel olarak değişmeme. O direniş sadece bir silahlı direnişten bahsetmiyorum. Bir kültür direnişi de var orada da. Mütercim Ayşin Hanım güzel bir şey var. Gazze belki de şu an tek özgür yer diyor.
Aynen.
Yani
aynen.
Bu anlamda aile konusu da, yani aile benim özümdür. Aile benim. Ben aileyim. Ben ailemim. Çocuklarımla veya anne babamla, yani beni ben yapan şey o ilk başta nefes aldığım, beslendiğim, bu hem fiziki gıda anlamında beslendiğim hem ruhen beslendiğim aileden başlar. Ama eğer ailedeki bir şeyler değişmeye başlıyorsa, o zaman ben de değişmeye başlıyorum anlamına geliyor.
Bu direnişi aileyle sağladılar gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Bu kesinlikle yani, direniş aileyle ortaya çıktı. Yani orada şu an mesela bahsi konu anlaşmalardaki bahsi konu meselelerden bir tanesi eğitim sisteminin değişmesi. Çünkü eğitim sisteminin bu direnişi oluşturduğu ifade ediliyor. Ama orada yani mesela bu savaş zamanında bile hafız olan bir sürü
ya
insan var.
Ya inanılmaz görüntüler var. Yani, hakikaten törenler.
Bu savaş zamanında bile.
İki yıl içinde
bile
binlerce hafız ortaya
yetişti.
Elhamdülillah.
Mesela öğretmenler var. Öğretmen okul yıkılmış ama vazgeçmiyor. Diyor ki kendi çadırını, kendi yaşadığı çadırı sınıfa çeviriyor. Bütün çocukta kendi sınıfındaki kaç tane çocuk varsa diyor ki her sabah benim çadırıma geleceksiniz. Biz bu çadırda eğitime devam edeceğiz diyor. Bunlar hakikaten kuvvetli karakter üretiyor. Bunlar hakikaten kuvvetli aile yapısı üretiyor. Ve böylece de belki Gazze halkı bu direnişini ya da bu dayanışmasını, bu duruşunu sürdürebildi. Biraz da böyle de okumak gerekiyor. Bu biz de böyle bir savaşa girmeden, yani bu zorlu şartlara düşmeden hakikaten aile yeniden korumayı,
İnşallah.
Bu evlilikleri, yani bırakın zorlaştırmayı, nasıl kolaylaştırırızı ifade etmek gerekiyor. Gazze'den bu anlamda da belki alacağımız çok
Allah ders var. Allah razı olsun. Son olarak şey geldi aklıma siz konuşurken Mehmet abi. Bu emperyalist baskıya tek tipli kültüre direniyorlar, dönüşmüyorlar. Bilakis esir aldıkları o ezeli düşmanlarından esir aldıkları insanları esir tuttukları dönemde onları dönüştürerek serbest bırakıyorlar. Bu nasıl bir şey? Dünya tarihinde herhalde çok nadirdir.
Ya yine çok sevdiğim güzel bir söz vardır. İyi olan, güzel olan her ne varsa bu İslam'dadır.
Eyvallah.
Şimdi tabii sonuçta o esirler de kimi bir sene, kimi iki sene o kendilerini esir tutan kişileri gördüler. Onların ona yaklaşımını gördüler. Ellerindeki yemek miktarının, işte gıdanın, suyun az olduğu zamanlarda bile kendilerine nasıl yaklaştığını gördüler. Birbirlerine nasıl hitap ettiklerini gördüler. O yüzden iyi bir örneklik ortaya koydular. Tabii ben böyle Gazze ile alakalı bunları ifade ediyorum ama onlar da bu tehditten azade değiller. Yani Filistin'de hem Gazze'de hem Batı Şeria'daki gençler de sosyal medyaya maruz kalıyorlar. Onlar da bu Batı kültürünün o kültürel hakimiyetine maruz kalıyorlar. Bizim için de geçerli. Yani bir Türk genci, bir Kürt genci, bir Arap genci de hepimiz de bu anlamda bu kültürel hakimiyete maruz kalıyoruz. Burada ayakları sabit kalabilmek çok da kolay bir şey değil. O yüzden de aileyi tutmak lazım.
Eyvallah.
Siz de biliyorsunuz benim şu an üstlendiğim, gönüllü olarak üstlendiğim vazifelerden bir tanesi Yeşilay'da.
Evet,
Yeşilay'da başkan yardımcısıyım. Bağımlılıklarla alakalı konuda da şunu çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Aileler güçlüyse bağımlılıklar azalıyor. Aile içi iletişim güçlüyse, aile içi muhabbet güçlüyse, aile içi geçimsizlik azsa, aile içi çatışma, aile içi kavga azsa bağımlılıklar azalıyor. Ama ailede kavga varsa, aile parçalanmışsa, aile geçimsizse, anne baba çocuklar birbirine devamlı bağıran ailelerse, o zaman gençler, özellikle gençler kurtuluşu bağımlılıklar da arıyor, mutlulu bağımlılıklar da arıyor.
Yine kurtuluş ailede.
O yüzden aile, aile yani hakikaten hayatın merkezinde bir kavram. Mühim değil, olmazsa olmaz bir şey. Mühimden de öte kıymetli bir şey. Bunu işte ister Gazze'nin hayatında görüyoruz, ister modern dünyanın o çıkmaz sokaklarında görüyoruz. Aileyi korumak lazım.
Allah razı olsun. Aziz dostlarım, Doktor Mehmet Güloğlu abi ile beraberdik. Dualarınızı istirham ediyorum. Çok mübarek, mukaddes görevlerde hem Gazze için hem Türkiye çapında Mehmet Dinç abi ile yaptıkları, ona da buradan anmış olalım.
Evet.
Değerli faaliyetlerde neslimizin korunması ailenin ihyasına bağlı. Bu mesajı aldık. İnşallah yine görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Sağlıcakla.
Allah razı olsun. İşte böyle bir programın daha sonuna geldik. Özellikle program içerisinde bahsettiğim dinimizi kültürümüze yedirmemekle, dinimizi mağlup etmemekle, muamelatımızı dinin akaidine esasına uygun tutmakla alakalı çağrımı yineliyorum. Sosyolojik açıdan Allah Resulü'nün dediği gerçek elbette büyük bir kırılmayla, Yahudi ve Hristiyanların o keler deliğine kafamızı sokmakla meşgulüz. Onların akımlarına, sapkın akımlarına gitmekle meşgulüz. Ama bu yolun sonu çıkmaz sokak. Buradan bir dönüş lazım. Bu konuda da değerli dostum Doktor Mehmet Güllüoğlu ağabeyin dediği gibi Gazze, Filistin bize bir öğretmen. Öğrenmemiz lazım. Evliğin önünde şartlar, şurtlar, kayıtlar, kuyutlar değil. Bunun Allah'ın emri bir vecibe olarak hangi durumda olursak olalım, öğrenciyken de, üniversitedeyken de, işliyken de, işsizken de, evliyken de, evsizken de, evsizken derken hani yok, ev yok, çadırda. Ya hele bir çeyizi düzelim, hele bir eşyalar alalım, hele bir borçları ödeyelim falan gibi maddiyatı, maddi imkanları ya da imkansızlıkları evliliğin önünde bir engel olarak görmek Allah'ın rezzak sıfatının önüne haşa set çekmiş, onun inamını, ihsanını, ikramını reddetmek anlamına gelebilir, Allah korusun. İnşallah Filistin'i kendimize bir rol model, Gazze'yi kendimize bir öğretmen olarak seçeriz. Bu yıkımın, bu soykırımın içerisinde hala 50 bin bebek doğuyorsa, hala binlerce hafız yetişiyorsa, hala binlerce öğretmen, doktor, avukat yetişiyorsa ümit var demektir insanlığımızdan ve İslamlığımızdan. Yeter ki biz de bu bolluğun içerisinde bunu örnek alalım. Gelecek hafta evliliğin içinleriyle alakalı yine bir başka konuyu sizlere arz edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar özellikle niye evlendim, evli olan dostlarımız, niye evlendim, benim şu anda evlenmemdeki o ilk baştaki amacımı uygulayabiliyor muyum, ne durumda diye evliliğini bir kontrol etmelerini istirham ediyorum. Evlenecek arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin de ya ben niçin evlenirim, niçin evlenmem lazım diye, hele böyle görüştükleri, konuştukları, evlenmek üzere oldukları bir aday varsa o adayla da ya bizim niçinimiz ne, iyi bir niçinimiz ne, bunu bir konuşalım. Niye evleniyoruz biz ki bunu ihya edelim anlamında kendilerini bir sıygadan geçirirlerse mutlu olurum. Aziz dostlarım, bu arada zaman zaman Anadolu'da seminer programlarımız oluyor. Haber vermediğimiz dostlarımız gönül koyuyorlar. Kısmet olursa 11-12-13 Şubat tarihlerinde Tokat Valimiz değerli Abdullah Köklü Beyefendi'nin davetlisi olarak Tokat'ta olacağım. Üniversiteli kardeşlerimiz için 11 Şubat Çarşamba günü saat 14'te Gazi Osman Paşa Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Geleceğim, Kariyerim ve Ben seminerim var. 12 Şubat Perşembe saat 20'de Mehmet Emin Saraç Konferans Salonu'nda din görevlilerimiz için yapay zeka çağında gelecek nasıl bir din görevlisi bekliyor seminerimiz var. 13 Şubat Cuma günü saat 10'da Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda öğretmenlerimiz için yapay zeka çağında gelecek nasıl bir öğretmen bekliyor seminerimiz var. Ve 13 Şubat Cuma saat 14'te 26 Haziran Kültür Merkezi'nde aileler için eşlerle birlikte katılabileceğiniz sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat için aile içi iletişim seminerimiz var. Sizlerle radyomuz vesilesiyle gönül gönleyiz ama Tokat'a gelmişken de yüz yüze görüşmek isteriz. Vakti müsait olan bütün dostlarımızı muhakkak bekleriz. Bu vesileyle haftaya görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.